Ayrım 37. İkinci Adam. 1950-1964. 3. Cilt. Şevki Süreyya Aydemir. Sayfa 491. Milli Birlik Komitesi parçalanıyor. Ama daha 1960 yılı içinde ve ihtilalden henüz 6 ay geçmeden ihtilal cephesinde büyük sarsıntı asıl Milli Birlik Komitesi'nin içinde patlak verdi. Milli Birlik Komitesi parçalandı, dağıldı ve yeniden kuruldu. Ama bu yeni teşekkülün otorite ve itibarı artık eski ihtilal günlerindeki gibi değildi. Nitekim bir süre sonra komitenin ordu üzerindeki nüfuz ve hakimiyeti bile sarsılacak ve Silahlı Kuvvetler Birliği adını alacak yeni bir junta hem de komite üzerinde nüfuz ve murakabesini tesis edecektir. Komitenin hakimiyeti ise şekilden ibaret kalacaktır. Bu parçalanma neden oldu? Bunun cevabı basit olsa gerektir. Komite ihtilalden önce tam manasıyla zaten bir kuruluş değildi. Şubeleri, reisi, idare heyeti, umumi merkez ve belirli idarecilere tabi teşkilatı yoktu. İhtilal üzerine ve ihtilale gerçek hizmeti olanlarla olmayanlardan biraz da gelişigüzel kurulmuştu. Bu konuda ve komitenin kuruluş safhasında General Cemal Madanoğlu'ndan yaptığımız nakiller kanaatimizce bazı gerçekleri açıklamıştı. Kaldı ki bu nakil ve hikayeleri daha da derinleştirmek kabildir. Böylece ve bu sebeple İhtilal Komitesi'nde veya İhtilal'in yüksek konseyi olan Milli Birlik Komitesi'nde aslında bir örgüt, hareket, program ve görüş birliği yoktu. Ve bu birlik hiçbir zaman kurulamadı. İç kıpırdamalar ve çelişmeler daha ilk günlerden başladı. Ortada bir liderin, toplayıcı, yönetici ve yön tayin edici bir şöhret ve otoritenin bulunmayışı ise parçalanmayı ve itibar kaybını hızlandırdı. Kısacası böylece netice İsmet İnönü'nün ilk günden korktuğu ve tahmin ettiği gibi oldu. İhtilalin daha ikinci günü ona telefon edip "Sizin sözleriniz bizim için peygamber buyruğu gibidir." diye konuşan Cemal Gürsel'e iki gün sonra yaptığı ziyaretin iadesinde tavsiye ettiği ilk ve önemli meseleler, yani "Kendi içinizde parçalanmayın, orduya hakim olun" tavsiyeleri ne yazık ki tutulamadı. Hem komite parçalandı hem orduya hakimiyet elden çıktı. Kısacası hem Cemal Gürsel'in hem Madanoğlu ve bazı arkadaşların ifade ettikleri gibi kısa zaman sonra Milli Birlik Komitesi'nin içi ve dışı bu komitedeki tartışmaların şekli bir muharebe meydanı manzarası ve havası almıştı. Zaten komite rasyonel bir iş taksimine de gidememişti. Komitede herkes her işle görevliydi. Gerçi bütün komite üyeleri temiz ve bozulmamış askerdiler. Yetersizliklerini de biliyorlardı. Faydalı olacaklarını sandıkları sivillerden yardımcı ve işler hazırlayıcı komisyonlar da davet etmişlerdi. Ama bu komitelerde gelişigüzel ve başsızdılar. Bu komiteye davet edilenlerden yazar Ahmet Hamdi Başar o günlere ait hatıralarını hem Barış Dünyası dergisinde yazmış hem ayrıca yayınlamıştır. Zaten o günlerdeki olayları ve içinde yaşanılan havayı kendisinden de dinlerdim. Bu hatıralar İhtilal Komitesi'nin iç havasını değerlendirebilmek için cidden okunmaya değer. Kısacası komite bir türlü oturamıyor, davalarını bulamıyor, iş disiplinini tesis edemiyordu. Misyonuna hazır değildi. Böyle olunca da er geç parçalanması mukadderdi ve bu parçalanma gecikmedi. Komite içinde evvela ayrı bir grup belirir gibi oldu. Bu grubun başında Alparslan Türkeş görünüyordu. Alparslan Türkeş aynı zamanda başvekil yardımcısı durumda olduğu için icra mekanizmasına da hakim gibiydi. Kabineye riyaset ediyordu. Kabine gerçi bir gölge kabineydi ama Türkeş'in kabineyi bu halinden çıkarmak, daha doğrusu bu gölge bakanlığı atarak oraya asker bakanlığa getirmek ve bunları da Milli Birlik Komitesi'nden fakat kendi arkadaşları arasından seçmek yolunda çalıştığı kanısı çevresine hakim oluyordu. Sonra Türkeş ve eğer tabi doğruysa grubu komitenin çabuk çekilmemesi eğiliminde görünüyorlardı. Hatta Türkeş'in devlet düzeninde yeniden teşkilatlanma biçimi düşündüğü söyleniyordu. Mesela 5 Kasım 1960'ta Maltepe'de Ticaret Öğretmen Okulu salonundaki uzun ve hazırlıklı konferansı bazı özel görüşlerini açıklamıştı. Konu Atatürk prensipleri ve 27 Mayıs ihtilaliydi ama konuşmada uzun vadeli bir davaya girişmiş bir hareket adamının edası vardı. Halbuki Türkeş bu konuşmasından 5 gün sonra tasfiye ediliyordu. Bu görüşler Ülkü Birliği adını alan bir teşkilatlanma şekliyle ilgili sayılıyordu. Bu birliğin esaslarını aşağıda kısa hatlarıyla özetleyeceğiz. Fakat biz evvela gene birlik içindeki havaya dönelim ve bu konuda da gene General Cemal Madanoğlu'nun komitenin teşkili safhası için bazı parçalarını aldığımız beyanlarının şimdi de komitenin parçalanması kısmına ait olanlarından nakiller yapalım. Cemal Madanoğlu komitenin parçalanmasına giden gelişmeleri şöyle canlandırır. Daha evvel anlattığım gibi komiteden fazla bir iş beklemiyorduk. Çünkü nasıl olsa derhal seçimlere gidilecekti. Komiteyi kimlerin teşkil ettiği üzerinde durmamıştık. Fakat komite müzakereleri ilerledikçe durum değişmeye başladı. Hemen her gün komiteye yeni bir yetki tanınıyordu. Öyle hale geldik ki komite tam manasıyla bir kurucu meclis havasına girdi. Komite üyelerinin müzakereler sırasındaki tutumu ise ortada bir grubun mevcudiyetini hissettiriyordu. Bu grubu Alparslan Türkeş temsil ediyordu ama sistemli çalıştıkları da gözden kaçmıyordu. Diğer grup, yani geride kalanlar, müşterek çalışma yapamıyordu. Bizi müzakerelerde birleştiren ve bir grup haline getiren olayları aynı zaviyeden görmemiz ve aynı hisse oluşumuzdu. Yoksa komite dışında katiyen bir araya gelmiyor, herhangi bir tertip veya hareket tarzı tayin etmiyorduk. Diğerleri ise her gün başbakanlıkta toplanıyor, kendilerine has taktiklerle komite toplantısına geliyor, gizli gayelerle çeşitli teklifler yapıyor, çoğunu da kabul ettiriyorlardı. Dur bakalım ne yapacaklar, dur bakalım ne yapacaklar derken mahvoluyorduk az daha. Artık bizim de tedbir almamız zamanı gelmişti. Bu tedbir ne olmalıydı? Umumi efkar komitede bir ikilik doğmuş olmasını çok kötü karşılayacaktı. Bütün dünyaya karşı taahhütlerimiz vardı. Tedbiri mümkün mertebe içimizde kendi aramızda alalım diye düşündük. O sırada ilk aklımıza gelen şey Türkeş'i müsteşarlıktan almak oldu. Onu kolaylıkla yaptık. Fakat onun grubu meğer kabinede değişiklik yapmayı kafasına koymuş. Buna imkan arıyormuş. Hareket işte bu anlayışa vardıktan sonra işler gelişiyordu. Artık iç çarpışma konusu da belliydi. Kabine meselesi. Ondan sonrasını Badanoğlu şöyle anlatır. Bir gün komite toplantı halindeyken General Fahri Özdilek bazı vekillerini istifa etmek istediklerini söyledi. Bunda hata etmişti. Madem ki böyle bir şey duymuş, evvela Gürsel Paşa'ya haber vermeliydi. Nitekim bu açıklamalardan sonra Türkeş'in grubu derhal istifa etti ve ''Ya öyle mi? Onlar istifa edeceklerini biz onları affedelim.'' diye tutturdular. Münakaşalar başladı, şu oldu bu oldu derken. Şu vekili atalım, şu vekili de atalım, bunu da atalım. Bir de baktım ki kabine gidiyor. Fırladım yerimden. Durun birader, ne yapıyorsunuz? Bari şu adam kalsın, hiç değilse falanı dokunmayın şeklinde adamları 10. vekilde durdurana kadar göbeğim çatladı. Ama arada 10 vekil gidiyordu. Böyle tepeden inme azillerden sonra zaten diğer vekiller de ne yapıp bilirler ki? Neyse biz gene Madonoğlu'nu dinleyelim. Daha sonraki bir toplantıda kabineye yeni vekillerin tayini meselesini ortaya attılar. Oysa daha mühim meselelerimiz vardı. Bunun sırası değildi. Buna rağmen ısrar ettiler. Onların grubu olduğu gibi hazırdı. Bizden ise gelmeyenler vardı. Nihayet onlardan biri ortaya çıktı. Kabineye yapılacak yeni tayinleri komiteden, yani aramızdan yapalım. Yani içimizden vekilleri tayin edelim. Maksadı anlamıştım. Kabineden 10 kişiyi demek bu maksatla atmışlardı. İstiyorlardı ki kendileri vekil olsunlar. Türkeş başvekillik yapsın, Gürsel Paşa ikinci plana düşsün. Karar 25 Ağustos gecesi açıklandı. Kabineden şu bakanlar çıkarıldılar. Devlet Bakanı Şefik İnan, Adalet Bakanı Abdullah Gözübüyük, Bayındırlık Bakanı Daniş Koper, Ticaret Bakanı Cihat İren, Sağlık Bakanı Nusret Karasu, Tarım Bakanı Feridun Üstün, Çalışma Bakanı Cahit Talas, Sanayi Bakanı Muhtar Uluer, Basın Yayın Bakanı Zühtü Tarhan, İmar İskan Bakanı Orhan Kubat, Amil Artus, Sarper Dışişleri, Ekrem Alican, Fehmi Yavuz ve Fethi Aşkın kabinede kalmışlardı. Yeni kabine ancak bir hafta sonra ilan edilebildi. Bu maksatlarını zaten ben daha evvel hissetmiştim. Gürsel Paşa'yı harcamak istiyorlardı. Bu arada Madanoğlu bazı iç oyunlardan ve Türkeş'le olan kuşkulu ilişkilerden bahseder. Şöyle devam eder. Hülasa komite azalarının vekiller tayinini teklif ettikleri gün gruplarının kaç kişi olduğu da meydana çıktı. O sırada Gürsel Paşa toplantı salonuna girdi. İşaret ederek yanıma oturttum ve ayağa kalktım. Durun birader, asıl başkan varken ne diye başkan vekili kürsüye çıkmış? Ve Gürsel'i kolundan tuttum. Paşa, Madanoğlu benim yerim iyi dediyse de hafifçe bir de dürttüm. Maksadımı anlasın diye de kürsüye götürüp oturttum. Teklif oya konuldu, 14 kişi olarak kaldılar. Teklif reddedilmiş oldu. İşte o günkü komite toplantısında teklifleri reddedilip mağlup olduklarını anlayınca işi komite dışında planlamaya başladılar. Madanoğlu ondan sonra sürüp giden şüpheli hareketleri, iç çatışmaları anlatır. Türkeş grubunun Türkiye ismini de değiştireceklerinden, onun yerine Türkeli diyeceklerinden, bir takım kağıtlar bastırdıklarından bahseder. Kurmak istedikleri teşkilat, Panturanizm teşkilatı olacakmış şeklinde konuşur. Karşı tarafın bazı şüpheli temaslar ve para toplama, kredi alma teşebbüsleri de sezilmiştir. Halk içinde itibarımız gittikçe düşüyordu diye konuşur. Ülkü birliğini icat ettiklerine değinir. Asıl maksatları Gürsel Paşa'yı ekarte etmek ve iktidara tamamen geçmek sözlerini ilave eder. Kendilerine biz sadece ihtilal yaptık, burada durmayacağız. Demokratik şartları yerine getirip seçimlerden sonra gideceğiz dediklerini, onların ise bütün davaları halletmeden seçimlere gidilemez, O zamana kadar her şeyi biz yapacağız, görüşünü savunduklarını anlatır. Madanoğlu'na göre bu hava içinde komite toplantıları hiç fayda vermiyordu. Müzakereler meydan muharebesi haline alıyordu. Hiçbir karara varılamıyordu. İşin sonu neye varacaksa varsın, kesin bir karar alınmalıydı artık. İşte o günlerde ve bu hava içindedir ki İnönü, Cumhuriyet Halk Partisi'nin kuruluşunun yıl dönümü münasebetiyle manalı bir konuşma yaptı. İnönü konuşuyor. Siyasi faaliyetler yasaktı. Bu sebeple İnönü konuşmasına yalnız bu yıl dönümü vesile kıldı ve önemli şeyler söyledi. Şu parçaları verelim. 3 ay zarfında 27 Mayıs'tan evvelki cemiyet ve siyaset hayatımızı artık hatırlamaz olmuş gibi bir halimiz var. Geçen iktidar başındakiler yeni usul marifetlerle seçimi hiçbir zaman kaybetmemek hayaline kapılmışlardı. Polis ve jandarma elde bulunursa, adalet tesir altında olursa, söz söyleyebilecek vatandaşlar nimetle veya kahır ile susturulursa ve serbest fikir söylemek basında ve mecliste imkansız hale getirilirse halk kıpırdayamaz ve aciz kalır sanılmıştı. İdareciler her milletin bu yola sapmış idarecileri gibi halkın hakiki düşüncesini, halkın potansiyel kuvvetlerini anlamaz ve görmez hale gelmişlerdi. 27 Mayıs böyle bir devre nihayet vermiştir. Şimdi hepimiz için mühim olan tek mesele, içinde bulunduğumuz inkılap devrinin başladığı, başarı ile ve şerefle sona ermesinin memleketimiz bakımından başlıca selamet yolu olduğu üzerinde vatandaşların anlayışını toplamaktır. İnkılap devri 1961 Ekim'de Büyük Millet Meclisi'ne vazifenin devri suretiyle nihayete erecektir. Şimdi inkılapların tabiatında olan bir başka meseleyi tahlil etmek isterim. Milleti selamete çıkarmış olan inkılapçılar 1961 Ekim'inden sonra yeni idareler tarafından nasıl görüleceklerdir? İnkılapçıların şeref ve itibarları milletin kendilerine karşı şükran ve minneti devam edecektir. İnkılapçıların hayat görüşlerinde benimsedikleri ideal meseleleri yeni idarecilere layık olduğu hürmette gözde tutulacaktır. Her inkılapçı için ati emniyeti birinci derecede yapmış olduğu işin asaleti içinde mevcuttur. Birinci Büyük Millet Meclisi'nde böyleydi. İlk kesin hedefe varır varmaz şerefle ayrıldılar ve millet gözünde hürmet ve mevkileri muhafaza ettiler. Son söz olarak şunları söyleyeyim. Dünyada huzur yoktur. Dünya gerginliği içinde Türkiye'mizin durumu hem nazik hem ehemmiyetlidir. İş meselelerimize dalmış bir halde dünya ihtimallerini gözden uzak tutamayız. Bir badire önündeki milletin bütün kabiliyetleri ancak normal bir idare içinde değerlendirilebilir. Önümüzdeki senelerin sarsıntısız geçmesi için milletçe, dikkatli ve idareye yürekten yardımcı olmalıyız. Söylenenlerin manası açıktı. İnkılap şerefle bitmeli ve normal idareye dönülmelidir. Bu da 1961'de olmalıdır. İnönü'nün konuşmalarının komite içindeki yankıları büyük oldu. Onun sözlerini herkes bir türlü yorumluyordu. Türkeş bu hususta fikrini soran gazetecilere polemik yaratmak istemediği şeklinde cevap verdi. Beyanat hiç şüphe yok ki belirsiz ve uzun sürecek bir milli birlik idaresini tasvip etmiyordu. Türkeş ve arkadaşlarının ise bu idareyi uzatmak ve kabil olursa en azından 4 sene iktidarda kalarak milletin beklediğini ifade ettikleri bir takım reformları tamamlamak istedikleri fikri ise yaygındı. Ülke birliği ve benzeri teşebbüs ve teşekküllerin ise nasıl bir rejimi hedef tuttuğu pek anlaşılamıyordu. Hülasa bu beyanat, komitede normal rejime yönelmek ve bunun içinde 1961 Ekim'inde seçime gitmek isteyenleri açıkça destekler mahiyetteydi. Anayasa Komisyonu bölünüyor. Fakat ne var ki bu seçimleri tahakkuk ettirecek ve 2. Cumhuriyet'in rejim esaslarını tayin edecek anayasadan hala haber yoktu. Anayasa Komisyonu'nun çalışmaları da çatışmalar, çelişmeler içinde geçiyordu. Anayasa Komisyonu'nun da bir bölüntü bekliyordu. 20 Eylül gecesi Ankara Palas'ta yapılan bir yemekli toplantı ortaya bazı akımları attı. Toplantıyı Türkeş düzenlemiş ve İstanbul'dan 3 profesörü de davet etmişti. Profesör Kubalı ve onun tavsiyesiyle Sıddık Sami Onar, Hıfzı Veldet Velidedioğlu. Milli Birlik'ten yemekte Türkeş, Kabibay, Erkanlı, Baykal ve Özdağ. Yani müstakbel 14'lerin aktif elemanları bulundular. Türkeş'in kaygısı şuydu. Ortaya bir kurucu meclis lafları çıkmıştı. Böyle bir meclise lüzum var mıydı? Onar ve Hıfzı Veldet buna lüzum görmüyorlardı. Kubalı'nın görüşü de şöyleydi. Bence yasada duruşmaları sonuçlanmadan ve hükümler infaz edilmeden idareyi sivil bir iktidarı bırakmanız doğru değildir. Bu itibarla daha en az 1,5 yıl iktidarda kalmanız gerekecek. Bu müddet zarfında bir takım esaslı işlere giriştiğinizi anlıyorum. Bunları yalnız başınıza yapmaya kalkarsanız komite olarak kolay ve çabuk yıpranırsınız. Fakat eğer maksadınız devamlı bir askeri idare kurmaksa o takdirde bu meseleyi ayrıca konuşmamız gerekir. Toplantı bir görüş birliğine varmaz. Kubalı ertesi gün için Gürsel'den randevu alınmasını ister. Onunla da konuşacaklardır. Türkeş hay hay der. Fakat ertesi gün telefon edilerek Gürsel'in rahatsız olduğu bildirilir ve bu görüşme tahakkuk edemez. İnönü 9 Eylül basın konferansında bu meseleden de bahis açılınca Milli Birlik Komitesi aynı zamanda bir kurucu meclis vazifesi görmektedir demişti. Gürsel ise bir toplantıda bu konuyu şöyle aldı. Bir kurucu meclis teşkili için 2 aydır düşünüyor, toplantılar yapıyordum. Hazırlıklarımız son noktaya gelmiştir. Yalnız şu kadarını söyleyeyim ki kuracağımız meclis gelecek meclisin bir örneği olacaktır. Düşündüğümüz demokratik nizama girişte bugünkü şartlara göre bir fonksiyon olacaktır. Çelişmeler gazeteciler kadar tabii kamu efkarının da dikkatini çekiyordu. Ama burada şu soru akla gelecektir. Kubalı ve arkadaşları Ankara'ya niçin 3 kişi olarak geldiler? Cevabı basit. Çünkü Anayasa Komisyonu da parçalanmıştı. 25 Ağustos 1960'ta komisyon azasından Tarık Zafer Tuna'ya ve İsmet Giritli'ye şu tebligat yapıldı. Milli Birlik Komitesince Anayasa Komisyonu'nda vazifeye devamınız uygun görülmemiştir. Bu emri alır almaz komisyonla ilginizi kesmenizi rica ederim. 2540 sayılıdır. Tebliğ sert, hırpalayıcı, hatta biraz da haysiyet kırıcıydı. Ama tebliğ buydu ve Anayasa Komisyonu'nda da bir görüş birliği olmadığını açığa vuruyordu. Bu şartlar altında bir kurucu meclis zaten kaçılmaz hale geliyordu. Ama şimdi biz gene Milli Birlik Komitesi'ne, yani asıl temeldeki parçalanmanın hikayesine dönelim. Milli Birlik Komitesi içindeki baskın. General Madanoğlu'nun komite içinde işler çıkmaza girince ne olacaksa bir an evvel olsun diyerek Gürsel'e koştuğunu kendisinin beyanlarıyla daha önce vermiştik. Şimdi olayların akışını gene Madanoğlu'ndan dinleyelim. Madanoğlu Gürsel'e koşar. Bunlar işi çığırından çıkardı. Bunları görevden affetsek ne olur? Gürsel'in cevabı kısadır. Peki iyi olur. Ondan sonra oturup hemen kısa bir plan hazırlarlar. Tespit edilen 14 kişiye aynı saatte vazifeli ekipler gidecek, devlet reisi ve silahlı kuvvetler başkomandanı Gürsel'in emrini mühürlü bir zarf içinde tebliğ edecektir. Tebligatta şunlar yazılı olacak. Memleketin menfaatleri göz önünde bulundurularak Milli Birlik Komitesi lağbedilmiştir ve aşağıda adları yazılı kimseler tarafından yeniden kurulmuştur. Sizin bugüne kadar çalışmalarınıza teşekkürler. Bu andan itibaren emeklisiniz. Gerek şahsi emniyetiniz, gerek memleketin menfaatleri bakımından evinizden dışarı çıkmamanızı rica ederim. Bu tebliğler sabahın saat 5'inde hepsine ulaştırılır. Telefonlar ise kesilmiştir. Ondan sonrası malum. Tasfiye edilen Milli Birlik Komitesi üyeleri kısa zamanda yurt dışına çıkarılırlar. Dış ülkelerdeki Türk sefaretlerinde şeklen vazifelendirilirler. Ta ki 2 yıl kadar sonra yurda avret edinceye kadar. Hülasa komite böyle parçalanır. Tasfiye böyle tamamlanır. Milli Birlik Komitesi yeniden böyle kurulur. Gerçi bu şekil Milli Birlik Komitesi'nin getirdiği bir numaralı geçici anayasa kayıtlarına aykırıdır. Orada azil veya komitenin tasfiyesi kaydı yoktur. Ama öyle görülmektedir ki olayların mantığı başka yolda bırakmaz. 14 döre gelince onlar ve bilhassa Türkeş bu tasfiye konusunda henüz esaslı açıklamalar ve yayınlar yapmamışlardır. Ülkü birliği neydi? Bu bahse son verirken o zaman üzerinde çok şeyler söylenen ülkü birliği fikri, daha doğrusu teşkilatı üzerinde de kısaca durmalıyız. Ülkü ve kültür birliği fikir ve teşkilat tasarısı gerçi Türkeş'e ve dolayısıyla 14 döre mal edilir. Ama galiba bu işte Türkeş'in pek de direkt alakası yoktur. Şimdi anlaşılmıştır ki tasarıyı Milli Birlik Komitesi nezdinde kurulan pek çok yardımcı komisyonlarından biri hazırlamıştır. Bu komitenin başında Albay Muhterem Seral bulunuyordu. Yanına ordudan ve sivil elemanlardan yardımcılar almıştı. Milli Birlik Komitesi'nde de komite sözcüsü Orhan Erkanlı'ya bağlıydı. Yahut da hazırlıklarını ona veriyordu ve hükümet denilen düzene aykırıydı. Hazırlanan tasarı partiler üstü bir kültür idaresini hedef tutuyordu. Milli Eğitim Bakanlığı ve Diyanet İşleri Reisliği, Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü, Vakıflar Genel Müdürlüğü ile Basın Yayın Bakanlığı'nı bünyesinde toplayacaktı. Başında bir kabine üyesi olacak fakat mesela 6 sene azledilememek gibi bir imtiyazı da olacaktı. Hülasa tasarıdaki teşekkülün normal demokratik bir hükümet bünyesinde pek de yeri olamazdı. Gazetelerde yayınlanan tasarıdaki yetkiler ise karışık, normal teşkilat kanunlarına göre çelişmeliydi. Hülasa iş, hükümet kuruluşu hakkında genel görüşlerden mahrum bir hazırlık şekli arz ediyordu. Bu gibi olağanüstü vasıflı teşekküller ancak bir inkılap nizamında ve bir totaliter devlet yapısında yer alabilirdi. Zaten tasarı daha ortaya atılınca tepkilerini yarattı. Ne devlet başkanı hatta ne de komitede taraftar bulabildi. Zaten o günlerde de komite dağılmış, 14'ler tasfiye edilmişti. Tasarı da doğru veya yanlış onlara mal edilerek ortadan kaldırıldı. Doğru veya yanlış Türkeş'e atfedilen bu tasarı ve buna benzer diğer tertipler yürüseydi de Türkeş komiteye hakim olsaydı, yani 27 Mayıs ihtilalinin devamı ve derinleştirilmesi, şekilleştirilmesi işi Alparslan Türkeş'e intikal etseydi acaba ne olurdu? Bu sorunun cevabını vermek zordur. Benim gördüğüme ve kendisiyle konuştuklarıma göre Türkeş, gelişigüzel ve sıradan bir adam değildir. Kendinden evvelki nesilden bazılarını gördüğümüz ihtiraslı ve mücadeleci kurmay tipini verir. 27 Mayıs neslinin de karakteristik bir prototipidir. Yalnız çağın akımları, Tanzimat'tan beri Türkiye'de gelişmelerin tarihi ve günümüzün problemleri üzerinde derine inen fikri terkipler bakımından herhalde yeteri kadar hazırlıklı değildi. Bu yetersizlik ise önemlidir ve bizde bir ihtilacıyı er geç yere çalabilir. Hülasa vuzursuzluk ve uzun vadeli bir teşkilatçılık bakımından zaafları onu ve arkadaşlarını öyle sanıyorum ki iktidara gelselerdi de yiyeceklerdi. Halbuki ihtilal ve inkılap bir karışıklık demek değildir. Aynı zamanda bir fikir ve inşa işi. Onun da kanunları vardır. Kişisel kaprislere tahammülü yoktur. Atatürk'te biz bu üstün vasıfları bütün ölçüleriyle buluruz. Zaten onun içindir ki bir Atatürk inkılapları vardır. İhtilali ve onun tasarruflarını öyle sanıyorum ki bu bahisi özetleyebildim. 13 Kasım tasfiyesinden sonraki olaylara gelince bunları kısaca ve ana gelişmeler içinde bundan sonraki bahiste vermeye çalışacağım. Şunları ele alacağım. Bir komitenin parçalanışı onun fiili otoritesini sarsmış ve orduda beliren Silahlı Kuvvetler Birliği'nin baskı ve mürakabesi altında komitenin varlığı biraz da şekilden ibaret kalmıştır. 2. Kurucu meclis kurularak müstakbel anayasa ve müstakbel seçimler garanti altına alınmıştır. 3. Yassıada'daki uzun mahkemeler kamu efkarında ve bizzat ihtilalin uyandırdığı hava aleyhinde yankılara vesile vermiştir. 4. Nihayet anayasanın kabulü ve yeni seçimlerle yeni meclislere gidilmiş fakat ordu bir türlü yatışamayarak 22 Şubat ve 21 Mayıs ihtilal teşebbüsleri gibi yersiz ve sonuçsuz olaylar ve bazı müşküller doğurmuştur. Bütün bu olaylar ve gelişmeler ve bilhassa yukarıda işaret ettiğimiz iki ihtilal tecrübesinin gelişmeleri ve tasfiyeleri içinde ise İnönü'nün koalisyon hükümetleri başkanı olarak bazı vazife ve müdahaleleri olmuştur. Şimdi onları da vermeye çalışarak bu son cildimize İnönü'nün hayat hikayesinde çizdiğimiz çerçeve ve devre içinde son verebiliriz. 37. ayrımın sonu sayfa 502.